Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Yeni bir Hatıralar programında radyonuzun mikrofonlarında sizlerle beraberiz. Programımıza hoş geldiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Değerli dinleyiciler, geçmiş günlerin usta kalemlerinden seyyah, gazeteci, magazin gazetecisi Hikmet Feridun Es'in hatıralarından bir hatıra nakletmek istiyoruz. Türkiye'de kurulan çorba imparatorluğu diyor Hikmet Feridun Es. Eskiden bizde yemeğe davet edilen adama çoğunlukla buyurunuz da fakirhanede bir çorbamızı içelim derlerdi. Çorba bazen mütevazi bir yemeğe ama çok kez de dört başı mamur, mükellef bir ziyafet manasına gelirdi. Çünkü çorba Türk mutfağının en büyük temsilcisiydi. Sofrayı açan, ziyafetin küşat merasimini yapan, arkasından gelen öteki yemeklerin lokomotifi, birinci yemek. Türkler, Türk sofrasındaki yemekler arasında en baş köşeyi vermişlerdi çorbaya. Vaka mandarin Çincesinde de yemeğe davet ederken hemen hemen aynı cümle kullanılıyordu. Fakirhanemde mütevazi çorbamızı içmeye gelerek bizi şereflendiriniz efendim diyorlardı. Nitekim tarihin en büyük çekilmesini yapmış olan Çinli Müslüman kumandan ve General Chiang Kai-shek'in sağ kolu General Ömer ile Çin parlamentosunun meşhur kadın mensubu Fatma Hanım da Tayvan'da bizi aynı cümleyle mütevazi çorbalarını içmeye çağırmışlardı. Çin'de hatırı sayılır bir Müslüman nüfus yaşamaktadır değerli dinleyiciler. Bunların bir kısmı Doğu Türkistan denilen Çinlilerin Sincan dedikleri bölgede yaşayan Uygurlardır. Şu anda 15-20 milyon nüfusları vardır. Bir kısmı da Güneydoğu Çin'de yaşayan Düngen adı verilen Çin asıllı Müslümanlardır ki bunların sayısı daha da fazladır. Evet, Hikmet Feridun Es'i yemeğe çağırmışlar. Ülke adetlerine göre diyor Hikmet Feridun Es, yemekler çağrılan hatırlı misafirlerin itibar derecelerine nazaran yedişer yedişer hazırlanıyordu. 7 çeşit, 14 çeşit, daha da itibarlı kişilere 21 çeşit yemek. Ada Çin'i yani Tayvan Darboğaz'da olduğu için 21 çeşidin daha ötesine çıkılamıyordu. Ziyafet Chiang Kai-shek adına verildiği için biz de 21'den gidiyorduk. Çinlilerin mütevazi çorbasını içmek üzere sofraya oturduk. Ama yemek çorbayla değil de bir takım çeşitli deniz mahsulleriyle başladı. Mangal kömürü üstünde kızartılmış dev karidesler, kuzu kadar istakozlar, el kadar kocaman kocaman midye tavaları. arkasından birbirinden nefis yemekler. Ama çağrıldığımız mütevazi çorba hala ortada yok. Bir ara tanıdığımız bir balık, bildiğimiz levrek balığı geldi sofraya. Çok büyüktü. Bütün olarak fırınlanmış, büyük bir tepsi içinde boylu boyuna yatırılmıştı. Balığın üzerine de diklemesine iri iri iç badem taneleri saplanmıştı. İşte Çinlilerin meşhur şekerli ve bademli balığıyla böyle tanıştık. Tatlı balık bile geldi ama mütevazi çorbadan hala eser yok. Halbuki Çin mutfağının birbirinden nefis ne çorbaları vardı. Yemeklerde en az itibarlı misafirlerin daha 7. çeşidine gelmemiştik ki bizde iflah kesildi. Çinli Mebus Fatma'nın da bunu sezdiği için sonradan gelen en nefis yemeklerden bize ancak birer kaşık tattırıyordu. Ve sofrada 1. dereceden 2. derece itibarlı misafir mertebesine Heyya Molla ile ulaşabildik. Hay olmaz olaydı bu kadar itibar. İtibarımız yüzünden adamlar bizi çatır çatır çatlatacaklardı. Önümüzde daha bir itibarlık yemek listesi var ama hala mütevazi çorba meydanda yok. Bir ara çorbaya benzer bir şey geldi. Ama boza koyuluğunda içinde pelte gibi bir takım yuvarlaklar, onların da ortalarında bambu çekirdekleri. Herhalde mütevazi çorba bu olacaktı. Yüzümüzü kızdırıp Fatma Hanım'a sorduk. Başını salladı. Hayır, Çin'de çorba en sonda içilir. Yemek çorbayla biter. Bu bambulu deniz yıldızı haşlamasıdır dedi. Hani denizlerde gördüğümüz yıldız şeklindeki beyazlıklar. Tevekkeli yutarken luk etmiyordu. Kaşığı bıraktık. Ve sofrada itibar imtihanımızı ölmeden tamamlayıp 21. yemeğe yetiştik. Nefis bir Çin çorbası ama. Fakat kimde içecek takat kaldı ki? Bizimkinin aksine Çin'de çekilen ziyafetlerde çorba en son geliyor. Türkler hakikaten çorbacı millet. Yemeyeli yıllar oluyor ama bizim zamanımızda karavanada sabah kahvaltısı olarak tarhana çorbası çıkardı Mehmetçiklere. Çoğu kez çorbayla başlar, çorbayla biterdi günümüz. İnanılması güç ama bugün kasaptaki tüm etlerin hiçbirine değişmediğimiz sığır eti bir zamanlar niçin alınırdı bilir misiniz? Sadece kaynatıp suyunu çıkarmak ve çorba yapmak için. Suyu çıkarılmış sığır etini tekrar ve et olarak kullanan azdı. Çorbaya o kadar ehemmiyet verirlerdi. Osmanlı fütühatından 3 kıtayı içine alan uzak seferlerden sonra Osmanlı mutfağında yeni yeni çorbalar kaynatılmaya başlanmıştı. Mesela fasula çorbası Yugoslavya'dan. Bizim bildiğimiz fasulye çorbası ama unlu, kırmızı biberli, helmelenmiş. Ve Rumeli'nin öteki kış çorbaları, yeşil çorba, yani ıspanak pazı çorbası, kopriva, ısırgan otu çorbası. Bugün bizde ıspanak çorbası kaynatan var mı bilmiyorum. Ama bu çorbayı bizden öğrenen, mesela komşumuz İran'da en lüks Tahran Oteli'nde bile içebilirsiniz. Sonra sarı çorba, yani pırasa çorbası. Rumeli seferlerinden getirilen sarı çorba da artık bir tarih yemeği. Mısır bize bağlı olduğu zamanlar yöre halkının çok sevdiği şalgam çorbası, ful çorbası. Bunlar da Türk mutfağında yıllarca kaynamışlardı. Mısırlılar şalgamdan turşu kadar nefis çorba da yapıyorlardı. Ama Türk aşçısının elinde ve kepçesinde baharatlı şalgam çorbası İstanbul'a gelen Mısırlıları bile hayran ediyordu. Bugün Afrika'nın en gözde sebzesi şalgam artık bizde belki ekilmiyor bile. Yine tarihe karışmak üzere bulunan bir çorba da otantik düğün çorbasıdır. Uydurma değil, bol ekşili ve terbiyeli, ayrıca bol yoğurt karıştırılarak yapılan yoğurtlu çorba çeşitlerinden bugün pek bir şey kalmamıştır. Mesela nerede naneli yoğurt çorbası? Türk mutfağının baş yemeği, ilaç çorbası, sanki hastalar için. Hele artık tamamen sofralarımızdan elini eteğini çeken çocukluğumuzun meşhur un çorbası. Amerikalıların koyu çorba, krema çorba dedikleri çorba türünün büyük babasıdır bizim un çorbası. her kasenin üzerine kırmızı biberli yağ gezdirilen ve ekseriyetle tahta kaşıkla içilen nefis un çorbası. Ya incikten yapılan ve pilav zerdeden önce sofraya gelen etli sünnet çorbası, o da kayıplara karıştı. Sebzenin dışında Türkler dört şeyden çok güzel çorba yaparlardı. Baş çorbası, gerdan çorbası, işkembe çorbası, tuzlama ve paça. Etli düğün çorbası daha ziyade düğünler için hazırlanılırdı. İstanbul'un işkembe çorbası tüm Balkanlara nam vermişti. Hala da öyledir. Hatta son yıllarda Avrupa-Türk sınırı Kapıkule'de bir işkembe sanayi meydana gelmişti. Avrupa'da çalışan Türk işçileri hududu aşar aşmaz hemen bir işkembeci dükkanının önüne park ediyordu. Gelsin porsiyon üstüne porsiyon işkembe çorbası. Terbiyeli terbiyesiz, iki de tuzlama. Daha düne kadar baş çorbasından büyük servetler kazanan meşhur çorbacılar vardı. Laleli çorbacısı gibi. Bugün çorbacı dükkanının yerinde koca bir banka şubesi. Bugün dediği bundan 30 sene önceyi anlatıyor. Yalnız baş suyundan çorba yapardı eski patron. İşkembe, paça, baş, gerdandan başka tüm dünyada vaktiyle yalnız Türkiye'de yapılan bir çorba vardı. Öküz kuyruğu çorbası. Sonradan tüm Amerika'da ve tüm dünyada pek meşhur olan büyük mutfak şöhreti. Oxtail soup. Vatanı Türkiye'de Erzincan'ın en kazası. Öküz kuyruğunu kaynatıp da o nefis çorbayı yapan Eğinliler'dir. Bugün ne yazık ki bir iki Eğinli kasap dışında Türkiye'de bu çorbayı bilen yoktur. Meşhur Amerikan çorba firmalarının milyarlarca kutu sattıkları Oxtail soup budur. Merak edilecek bir şey daha. Acaba mezbahalarda bu nefis ve kıymetli şeyleri ne yapıyorlar? Atıyorlar mı piyasaya çıkarmadıklarına göre? Türklerin bu çorba düşkünlüğü bazı sanayi kollarımızı da geliştirmişti. Mesela biz yakın zamana kadar kalın makarna çorbasını pek yapmazdık. Ama ona mukabil şehriyecilik de üstümüze yoktu. Şehriyecilik bizim işimizdi. Tel şehriyesi, arpa şehriyesi, yıldız şehriyesi. Ve bir sanayi daha, tahta kaşık sanayi. Resimli tahta kaşığı bir güzel sanat eseri, bir tablo haline getirmiştik. Atasözlerimize bile karışmıştı. Herkes kaşık yapar ama sapını denk düşüremez. Ve küçücük kaşık içinde bir şaheser tablo yaptık. Bunu da çorbaya borçluyuz. Daha sonralar soframıza dışarıdan yabancı çorbalar da akın etmeye başladı. Teneke kutudan çıkan domates çorbasını görünce pek şaşmıştık. Mehmetçik ilk defa okyanuslardan aşıp gelen ve kutudan çıkan çorbayı Kore'de yemişti. Bir Sibirya soğuğunda kase kase içtiğimiz ve içinden ince tavuk kemiği gibi şeyler çıkan bu çorbanın ne olduğunu sorduğumuzda bize kurbağa ayağı çorbası demişlerdi. Dünyanın en pahalı çorbası ile de böyle tanışmıştık işte. Bugün Türkiye'nin en alaka çekici ihracat maddelerinden biridir. En iyi döviz getiren kurbağa ayağı. Ama ondan önce Birinci Cihan Harbi'nden sonra Rusya'dan kaçan beyaz Rusların çarşı kapıda açtıkları Bahçesaray lokantasında, tepe başında, Garden Bar'da pazar sabahları yine beyaz Rusların Petrograd Pastanesi'ne sabaha karşı müşterilere acayip bir çorba servisi yapılırdı. Borş çorbası. Çarşı kapıdan tepe başından başlayıp bütün Türkiye'yi istila etmişti bu sirkeli çorba. Zaten beyaz Rusların getirdiği dört şey vardı bize. Yolda bitlendikleri için kestikleri ala garson yahut alabros saçları, lahanalı borş çorbası, vodka ve kokain. İnisarlar vekaleti vodkaya emniyet vermeye başlamıştı. Borş çorbası çok rağbet görmüştü. Eğlence gecelerini borş çorbası içip bitirenler çoktu. Adeta işkembe çorbasına rakip çıkmıştı borş çorbası. Lahanalı, limonlu borş çorbası.
Şu karşıki dağda bir yeşil çadır. Şu karşıki dağda bir yeşil çadır. Çadırın içinde bir
Fatih Sultan Mehmet zamanından beri balık çorbaları da Türk mutfağının günlük yemekleri arasına girmişti. Gelincik çorbası, terbiyeli kefal haşlaması, sade kefal çorbası ve patatesli kerevizli kefal çorbası. Bu işin son büyük üstadları Sirkeci Garı'nın karşısında Beşir Kemal Eczanesi sırasındaki meşhur üç kardeşlerdi. Yaz, kış, nefis kefal haşlaması yaparlardı. Macaristan seferlerinden sonra İmparatorluk mutfağında balık çorbaları kendini göstermişti. Budin paşaları, balık çorbası üstadı Macar aşçılarını Türkiye'ye dönünce beraberinde getirmeyi ihmal etmiyorlardı. Biz oralarda adıyla, şanıyla poğaçayı bırakmıştık ama paprikalı halazle çorbasını beraberimize getirmiştik. Bol kırmızı biberli balık çorbası yıllar boyu İstanbul'un en rağbetli yemeği olmuştu. Bilhassa Beyoğlu sofralarında. Mısır'dan şalgam çorbası, Yugoslavya'dan pasula çorbası, Macaristan'dan halazle ve gulaş çorbaları. Tam bir çorba imparatorluğu kurmuştuk soframızda. Dahası var, ya Fransızların mutfak lejyon dönörü soğan çorbası, o Paris sabahlarında şafak sökerken yüksek sosyetenin fraklar, smokinler içinde dekolte tuvaletlerle eski hallerde kaşıkladıkları Fransız şampanyası kadar meşhur ve makbul tutulan soğan çorbası. Evvela bilinenin aksine o soğan çorbası değil, aslında tipik soğan paparasıdır. Türk mutfağının en kıdemli yemeği soğan paparası. Meşhur Besleme Kız'ın tekerlemesinde sabah papara, akşam papara, Allah hanımın kafasını kopara diye mani yazdığı, mani söylediği bu papara Fransızların soğan paparası, soğan çorbasıdır. Sadece bazıları buna kıyılmış kaşar peyniri de karıştırırlardı. Ama birçok memlekette öteki çorbaların üzerine de kaşık kaşık rendelenmiş peynir dökülür. Hatta gurbetteki vatandaşlarımız küçük bir kase çorbaya bedavadan 9-10 kaşık rendelenmiş kaşar peyniri döküp afiyetle kaşıklarlardı. Ama bugün Beyoğlu'nun büyük turistik otellerinde yemek listesinde görürsünüz soğan çorbasını. Hem de okkalı bir paraya. Hey gidi bizim sahiden de mütevazi ve Besleme Kızların bile beğenmedikleri eski soğan çorbası hey. Yine görüyoruz bilhassa Fransız sofrasında buzlu çorbalar, buzlu et suyu. Fransızlar soğutulmuş çorbalarıyla çok övünürler. Geçenlerde bir kadın yazarımız da şöyle diyordu. Çorbalarımız güzeldir ama hep sıcak çorbalar. Buzlu çorba yapmalıyız biz. İlahi, aslında buzlu çorba bizim marifetimizdir. Bugün otobüsle Avrupa'ya giderken Bulgaristan'da yemek molası verilir. Bir motelde, menüde ilk yemek buzlu çorba. Bizim cacık. Hem de kabuğu soyulmamış hıyardan. Türk mutfağında dünyada bir eşi olmayan bir soğuk çorba daha vardır. Buzlu pancar suyu. Sirkeli, sarımsaklı. Tahta kaşıklarla içilir. Kaşık kaşık. Bugün Almanya'da çalışan bizden yüz binlerin bir çorbası daha var. Gurbet çorbası. En dengeli beslenmeyi temin eden fıkara çorbası bu. Gayet koyu, suyu pek az, tanesi çok bol mercimek çorbası. Kocaman bir kasede. Çorbanın ortasında da son derece büyük, bütün bir sosis. Listenin en ucuz ve en doyurucu yemeği. Almanlar arasında çok şöhretli bir çorba ama bizim çocuklar gurbet çorbası diyorlar bu milli çorbaya. Macarların halatse ve gulaş çorbası. Çinlilerin çop su çorbası. İtalyanların minestrolesi. Rusların borç çorbası. Amerikalıların kurbağa yağı çorbası. Kumbo soup dedikleri bamya çorbası. Tavuklu. Yine Amerikan menüsünde bir tuhaf çorba ismi. Ev çorbası. Çünkü oralarda birçok çorba teneke kutudan çıktığı için ev çorbası bir cennet tağımı sayılır. Fransızların soğan çorbası. Güney Amerikalıların kaplumbağa çorbası çok enteresandır. Ya İspanyolların? Onu da anlatayım. Barcelona'da otelin lokantasında yemek yiyorduk. Şef de garson gayet de bilgiç birisi. Epey bir müddet de Türkiye'de bilhassa Ankara'da kalmış. Elindeki iki sayfalık listeyi uzatırken bize, size evvela bir karakol sopa demez mi? O zamanlarda da Türkiye'de tabutluk hikayeleri, karakollarda çekilen sopa 1944'ler gırla gidiyor. Adamın ağzında hem karakol hem sopa. Korktum ve sordum. Ne demek bu karakol sopa? Aman efendim dedi garson. Siz Türk değil misiniz? Karakolu nasıl bilmezsiniz? Allah Allah, çatlatacak bir insanı bu herif. Neyse izahat verdi. Dünyanın en büyük, en güzel karakolları sizde dedi. Ya öyle mi dedim, şaşırdım. Hani Galatasaray'da balık pazarının köşesinde dağlar gibi karakol neden sonra kafamıza dank etti? Meğer İspanyolca'da karakol sümüklü böcek manasına geliyor. Herhalde her tarafı kapalı kabuğundan olsa gerek. Sahiden de bir vakitler Beyoğlu'nda adamın dediği yerde dağ gibi yığılmış sümüklü böcek satanlar vardı. Bu sümüklü böcekleri bunlara çok meraklı Fransızlar İspanyollar arasında bile dünyaca nam kazanmıştı. Yiyenler bizim sümüklü böceklerin lezzetini anlata anlata bitiremiyorlardı. Türklerden itibar az olduğu için yakın komşularımız ucuza kapatırlar, havyar fiyatına başkalarına satarlardı. Belki hala öyledir. Başımıza dikilen garsonların şefine sorduk. Peki sopa dediğin ne oluyor? Çorba, zuppa, sümüklü böcek çorbası. Karakol sopa, sümüklü böcek çorbası demek. Avrupa'nın en nefis yemeğidir dedi. İşte karakol sopa da böyle bir çorba. Az daha bir temiz yiyorduk. Hem bizim şef de garsonun dediğine bakılırsa, yeryüzünün en nefis Türk salyangozlarından yapılan karakol çorbasını başka hiçbir yerin sümüklü çorbalarıyla, sümüklü böcekleriyle hazırlayamıyorlarmış. Krallara layıkmış. Aman aman kendilerine afiyet olsun. Kaşık kaşık yesinler. Biz kral değiliz. Ağzımıza sürmeyiz. Evet, gazetelerde Fransız aşçılarının Dünya Çorbaları Kongresi haberlerini okuyunca bu aklıma geldi. Bir çorba tarihi yahut bir çorba tarihçesi anlatmak diyor Hikmet Feridunes. Evet değerli dinleyiciler, biz de birkaç kelime ilave edelim. Hikmet Feridunes'in dikkat çektiği gibi Türk mutfağında çorbanın mühim bir yeri var. Hatta çorba Müslüman Türk yemeğidir demişler. Bizde ziyafetlerde yemekte mutlaka çorba vardır. Çorba yemeğin vazgeçilmez unsurudur. Menüde mutlaka çorba bulunur. Hangi çeşit olursa olsun. Evet, bazı çorbaların mevsime göre veya günün saatine göre, ziyafetin vasfına göre, davetlilerin vasfına göre efendim değişebilir. Yani bir işkembe çorbası normalde bir öğlen yemeğinin menüsünde verilmez. Kırmızı mercimek çorbası da yazın içilmez. Ama çorba mutlaka vardır. Avrupa'ya gidenler bilirler, Avrupa menülerinde çorba menünün vazgeçilmez unsuru değildir. Yani çorbası çok menü vardır. Çorba için ayrıca talepte bulunmak icap eder. Evet, o zaman çorbanın hakikaten Müslüman Türk yemeği olduğunu anlarsınız. Mideyi hazırlayan, o muhteşem yemeklere mideyi hazırlayan mühim bir gıda. Fukaranın müstakil yemeği çorba. İçine ekmeğini doğrayacak. Doymadıysa bir kaşık, bir çanak daha içecek. Hele hele vaktiyle değerli dinleyiciler, Anadolu'da bu şimdi bizim yaptığımız gibi kahvaltı adeti yoktu. Yani tereyağıyla, reçeliyle, balıyla, peyniriyle, zeytiniyle adet olan o kahvaltı menüsü Anadolu'da yoktu. Bunun yerine Anadolu'da hemen her yerde çorba içilirdi. Çorba ile ekmek ve peynir belki. Ve sabah kahvaltılarının vazgeçilmez çorbası tarhana çorbası veya kırmızı mercimek çorbasıydı ki kırmızı mercimek daha azdı. Tarhana çorbası daha çok bulunurdu. Hem besleyici, hem gıdalı, hem lezzetli çorbalar. Hele içine et suyu veya kemik attıysanız, biraz da baharat koyup şey hafifçe acılı hale getirdiyseniz çorbanın yemede yanında yat. Değme kebaplar, değme kıymetli yemekler çorbanın yanında anılmazdı. Fakat ne yazık ki şimdi bizde de artık çorba yavaş yavaş menülerden çıkıyor. İhtiyari hale geliyor. Çorbası çok menüler, çok ziyafetler var. İnsanlar çorbadan vazgeçiyor. Enteresan. Çaydan vazgeçemeyen bir millet. Yani eskiden bu zamana intikal eden en yoğun, en mühim adetimiz çay. Hemen her kesimde, her çeşit insan çayı severek içiyor. Çay da bir nevi çorba. Ama yemeklerdeki çorbadan yavaş yavaş vazgeçiyoruz. Evet, bu adet yavaş yavaş ortadan siliniyor. Vaka çay adeti de böyle. Şimdi sabah kahvaltılarında da yavaş yavaş çayın yerini başka içecekler aldı. Avrupalıların portakal suları, sütleri, bakıyorum Türklerin de kahvaltılarında çayın yerini aldı. Evet, korkarız. Çay da bir gün çorbanın akıbetine uğrar ve Türk sofrasından boy göstermekten yavaş yavaş çekilir. Evet değerli dinleyiciler, bugünlük de bu kadar. Haftaya bir başka Hatıralar programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.